Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü Erkan, muhibbanı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biriniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile. Bildiğini amel etmeyene bilmem ki nedeniyle. Biriniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliriz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizleri bizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, son dönemlerde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız büyük sıkıntılar üzerine 18 maddelik okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz adlı bütün bu olayların kök nedenlerini konuştuğumuz serimizin ikinci maddesinin 7. bölümündeyiz. Tabii konu eğitim ve çocuklarımız ve geleceğimiz olunca bu kadar yürek özetmek de şart oluyor. O yüzden inceleyip sık dokuyup bu kadar detaylı meseleyi sizlere arz etmeye gayret ediyorum. Hatırlayacağınız üzere bu 18 maddede bir numarada anne ve babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları yer alıyordu. Bugün yaşadığımız sorunların ve şiddetin sebebi olan ikinci maddedeydik ki ikinci madde en kaliteli öğrencilerimizi öğretmen olarak yetiştiremememiz ve dolayısıyla öğretmen kalitemizin düşmesiydi. Öğretmen kalitemizin düşmesiyle alakalı önceki 6 program boyunca epey bir derdimizi anlattık ama son geçen haftaki programda peki öğretmenleri nasıl yetiştirelim, nasıl seçelim, bu konuda ne yapalım, ideal sistemi nasıl kuralımı anlatıyordum. İlk olarak öğretmen seçimi 16 yaşında başlamamalı. Öğretmen adaylığı üniversite tercih anında değil çok daha erken gözlemlenmeye başlanmalı dedik. 2. Öğretmen en yüksek IQ'dan değil, en doğru karakterden, en sağlam ahlaktan seçilmeli. Öğretmen sadece diliyle değil, haliyle de eğitim vermelidir demiştik. 3. Öğretmen adayları sadece sınava girmemeli, insan testinden de geçmeli. 4. Eğitim fakültesine girmek, tıp fakültesinden çok daha zor olmalı. 5. Öğretmenler akademik değil, usta çırak modeliyle yetişmeli. 6. Öğretmenlerin %50'si de elenebilmeli demiştik. Gelelim şimdi öğretmen nasıl yetiştirilir sorusunun cevabı olarak 7. maddeye. Öğretmenin en kritik özelliği öğrenme aşkıdır. Aziz dostlarım, çünkü öğrenmeyen öğretmen ölü öğretmendir. Maalesef sistemimiz öğretmeyi ölçümlemeye çalışıyor. Halbuki bir öğretmenin öğrenmesi esastır. Çünkü en iyi öğretmenler sürekli okur, kendini geliştirir, merak eder, yeni yöntemler dener, dünyayı takip eder, çocukların dünyasını anlamaya çalışır. Öğretmen müfredat memuru değildir. Zihin mimarıdır. Kur'an-ı Kerim'de inen ilk emrin oku olması tesadüf değildir. Çünkü medeniyetler okuyan, düşünen, öğrenen insanlar üzerinden yükselir. Aziz dostlarım, bununla alakalı eczacı bir dostum, anne babası da eczacı. Hocam, eczacılık fakültesine girdim. İnanın 20 yıl önce annemin aldığı ders notuyla profesörün bana ders anlattığını görünce eczacılıktan soğudum demişti. Dolayısıyla burada öğretmenin öğrenme merakı, kendini geliştirme merakı asıl o içindeki heyecanı, kalitesini ortaya koyuyor. Bu yüzden büyük mütefekkir rahmet olsun Nurettin Topçu, dünyada hiçbir fetih kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısını açmak kadar şerefli değildir demişti. Keşke bu güzel sözü her okulun girişine, her sınıfın kapısına, her tahtanın üstüne assak, öğrenciler kendilerine gelen bu muazzez ve mübarek insanın, mürebbiyelerinin, öğretmenlerinin, terbiyecilerinin kıymetini bu şekilde biraz daha anlasa, öğretmen de kendi kıymetini müdrik olsa. Çünkü sınıfa giren öğretmen bir milletin geleceğini inşa eder aziz dostlarım. Öğretme aşkı öğrenme aşkından beslenir. Meseleye her dem taze doğarız, bizden kim usanası diyen Yunusça bakamayan öğretmenler, kendilerini yenileyemeyen öğretmenler, bırakın bugünü anlamayı, yetiştirecekleri çocukların yaşayacağı 2040'ları, 2050'leri, hatta 2100'leri nasıl anlayacak da Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu şekliyle çocukları onların yaşayacağı o geleceğe hazırlayacak. Öğretmenlerimiz ne kadar itiraz ederse etsin, yapay zeka destekli öğretmen haftalık ölçüm, gözetim, denetim ve gelişim modeline bir an evvel geçirmelidir. Şimdi çok iyi biliyorum, arada da görüşüyorum kendileriyle, öğretmen arkadaşlarımızdan, eğitimcilerden inanılmaz itirazlar yükselecektir. Merak etmeyin aziz dostlarım. 1 milyon 250 bin öğretmenimiz var yaklaşık olarak. Yapay zeka destekli denetim sistemlerinde değil 1-2 milyon. Mesela Çin 1,5 milyar insanını kontrol ediyor citizenship programı çerçevesinde. Okullara konulacak veri güvenliği sağlanmış ses ve görüntü sistemleriyle öğretmenlerin yüzü, sesi, beden dili, kılık kıyafeti ve elbette bilgiyi öğretme şekli anlık olarak değerlendirilebilir. Bir ara Mehmet Görmez hocamın Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde yaklaşık 120 bin din görevlisini anlık olarak değerlendirmekle alakalı böyle bir proje takdim etmiştim kendilerine. En azından Cuma günü vereceği hutbeyi o programa okuyordu. Dolayısıyla oradaki voice recognition, ses tanıma sistemi uygun bir şekilde hutbeyi okuyabildi mi, okuyamadı mı? İnanın bazı yerlerde görüyoruz yani hutbe içerisinde geçen ayeti kerime ve hadis-i şeriflerle ilgili. Hani içeriği, içselleştirmeyi, lime tekulüne me le tef'alun kısmını falan geçtim. Ama en azından basit bir okumayı, telaffuzu bile maalesef yapamayan din görevlileri olabiliyor bazen. Dolayısıyla burada öğretmenin yüzü, sesi, beden dili, sunumu, bilgisi, tarzı, tavrı, ders anlatımı günlük olarak ders ders izlenebilir ve değerlendirilebilir. Sürekli kendini tekrar eden, 15-20 yıl öncesinin az evvel anlattığım eczacı dostumun başına geldiği gibi bayat ve geçersiz bilgilerini satmaya çalışan, suratı asık, yüzü gülmez, beden dili itici öğretmenleri gün be gün puanlayıp ay sonu ya toparlanma ve değişme ya da göreve son seçeneği olmadığı sürece geleceğimiz asla ve asla düzelmez. Aziz dostlarım, bana kızmazsınız biliyorum ama ister kızın ister dövün, vallahi mahşerde hesaplaşırız. Bu olmaz diyenler, bu yapılmaz diyenler, bu projeyi olmaz görenler, bunun vebalini mahşerde vermeye hazır olsunlar. Çünkü bu kişisel bir proje değil. Bu bir ümmetin yeniden dirilişiyle alakalı, bütün ümmetin gözünün olduğu Türkiye'nin dirilişiyle alakalı bir proje. size yürek yakan bir örnek vereyim. Hatta iki örnek vereyim. Birisi gazinolardan, diğeri de futboldan. Ya hocam, bu güzel mikrofonları kirletmesek, daha güzel yerlerden örnek versek diyeceksiniz de, ben bu iki rezil sektörden örnek vereyim, siz gerisini düşünün. Onlar böyleyken acaba aziz olan okullar, sınıflar, öğretmenler, eğitim ve terbiye ve bir milletin yeniden inşa işi nasıl olması lazım? Bunu siz bir düşünün. Bir gazino düşünün aziz dostlarım. Az solist dedikleri şarkıcının kılık kıyafeti perişan, müşterileri davranışı kaba, kişisel bakıma uygun değil, sesi çirkin ve repertuarı da kıt ise, bir iki tane şarkı türkü biliyor ve sürekli onu söylüyorsa, Allah aşkına söyler misiniz, ona o gazinoda iş verirler mi? Ya birkaç saatliğine müzik dinlesen ne olur, dinlemesen ne olur? Çok çok gözünüze itici gelir, sesi kulak tırmalar, davranışı seni üzer. Ama insan da geçer gider, umurunda olmaz. Ama bir öğretmenin birkaç dakikada anlattığı ya da anlatamadığı şey bir milletin kaderine tesir eder. Bir öğrencinin hayatını abat ya da berbat eder. Bir çivi binal, binal bir at, bir atlı bir savaşın kaderini değiştirebiliyorsa bir öğretmen bir milletin geleceğine tesir eder. Ya da ikinci örneği vereyim size. Bir futbol kulübü düşünün. Allah rızası için düşünün aziz dostlarım, düşünün. Sezon başında aldıkları futbolcunun kaç maçı kötü oynamasına, teknik direktörün kaç maç takımı galibiyetle buluşturmamasına sabredebilir bir kulüp. Allah aşkına dedim, Allah'ın adını verdim. Lütfen cevap verin. Kaç maç? En fazla 2-3 maç değil mi? Yani 2-3 hafta bu galibiyetsizliğe, bu kötü gidişata, bu kötü oyuna sabrederler o kadar. 2-3 hafta sonra futbolcunun da teknik direktörün de gözünün yaşına bakılmaz. Hatta takımı şampiyon yapamayan kulüp başkanının da gözünün yaşına bakılmaz. Yönetim de değişir. Şimdi o güzel gönüllerinize sesleniyorum. Yahu 25 yıldan beri, öncesini zaten saymıyorum, küllüm harap, küllüm berbat. Ama 25 yıldır eğitim ve öğretim ile ilgili bizzat Cumhurbaşkanımızın ve Milli Eğitim Bakanlarımızın ve diğer eğitimci dostlarımızın beyanları ile eğitimde başarılı değiliz. Tamam, bunu tespit ediyoruz. Peki çözüm? Öğretmenlerimiz kaliteli değil. Tamam, bunu tespit ediyoruz, bunu beyan ediyoruz. Peki çözüm? Değil bir yıl, değil 2-3 maç, değil 2-3 hafta. 25 yıl üst üste başarısız olan öğretmenlerle devam ediyoruz. Ama başarısız olan şarkıcı bir hafta, başarısız olan futbolcu 2-3 hafta devam ediyor. Sonra durduruluyor. Onunla devam etmiyoruz, onu devam ettirmiyoruz, öyle mi? Bunun anlamı şu. Bu ülke beynini kullanan değerlere ayağını kullanan kişiler kadar değer vermiyor. Acı ama gerçek böyle. Bundan bu sonuç çıkıyor. Hatta çok affedersiniz ama bu ülke beynini kullanan değerlerine bedenini teşhir eden kişilere verdiği kadar değer vermiyor sonucu çıkar buradan. Buradan gerçekten bu sonuç çıkar. Başka bir sonuç çıkmaz. Bunun başka bir izahı yoktur aziz dostlarım. Futbolcu transferlerini yüz milyonlarca dolar sayan kulüpler karşısında dünyanın en iyi öğretmenlerine milyonlarca dolar sayamayan bizler gelişmemeye, ilerlememeye mahkum oluruz. 60 yaşındayım. 60 yıldır bir tek örnek bile hatırlamıyorum ki Türkiye dünyanın en iyi fizik öğretmenini, en iyi kimya öğretmenini, en iyi matematik öğretmenini, en iyi sınıf öğretmenini, en iyi anaokul öğretmenini, en iyi din dersi öğretmenini transfer etti ve o öğretmene de 10 milyon dolar ödedi gibi bir haber vallahi hatırlamıyorum. Uyuyoruz ya ve bu program bir uyandırma servisi ya, Allah aşkına uyanalım. 100 yıldır futbol oynanıyor bu ülkede. Futbol izleniyor. Peki sonuç ne hayır var? Camileri gazinoya çevrilen çok berbat bir dönem yaşadı bu ülke. Ne hayrını gördü ki? Bununla alakalı parantez içinde küçük bir bilgi de arz edeyim sizlere. Kurban Bayramı'nda yakın dostlarıma, aziz dostlarım ne olursunuz Allah rızası için kurbanla alakalı kurbanları kesmez olduk. Evet, kurban bilinci azalmaya başladı. Elbette ki gönül coğrafyalarımıza kurbanımızı vereceğiz. Ama bir aile ritüeliydi. bir aile ibadetiydi kurban çocukluğumuzda. Şu anda yeni nesil bunu gittikçe unutuyor. Ama daha vahim bir şey var. Kurban farz değil. Bizim mezhebimizde vacip, diğer üç mezhepte vacip de değil. Ama hac farz. Buniyel İslamu ala khamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammedun Resulullah ve ikamis salah ve itai zekah ve savmu ramadana ve haccil beyti. Allah Resulü'nün beyanıdır bu. Beş şey üzerine buniyel İslamu, bina edilir İslam diyor. Onun için İslam'ın şartı beş. İslam'ın beş ana şartından birisi hac. Ve maalesef %99'u Müslüman olan bu ülkede hac bilinci, haccın naklen bütün ritüellerinin canlı yayınıyla alakalı hiçbir kanalda bugüne kadar bir şeye şahit olmadık. Sayın Diyanet İşleri Başkanlarının Arafat hutbesini vermenin dışında haccı kalbimize kazıyacak, Arafat vakfesini beynimize kazıyacak, Mina'yı, Müzdelife'yi, şeytan taşlamayı, orada kurban kesimini, veda haccını, sa'yı, tavafı, Allah Resulü'nün hacdan sonra tertemiz halimizle ziyaretini beynimize kazıyacak bir şey yok. Ama bakın şimdi dünya futbol şampiyonası değil mi? Şimdi bakın televizyonlara. Yorum üstüne yorum, canlı yayınlar, naklen yayınlar, açılış programları. Ondan sonra ülkenin ana gündemi futbol olmasına ne olsun yani? 350'ye yakın futbol programı varmış. Hani maç bir tane oluyor ama 350 program farklı farklı kanallarda onun yorumu oluyormuş. Aziz dostlarım, imdat diyorum ben. Bu çığlık sesini duyun lütfen. İmdat diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Sekizinci madde, ideal öğretmen seçim modeli. Elbette bununla alakalı önerim yüksek ihtisas öğretmen ilköğretim okullarıdır ama bu sisteme geçene kadar 10-14 yaş iletişim gözlemi, empati gözlemi, anlatıcılık potansiyeli, liderlik tipi, sabır seviyesi ve sosyal etki gözlemleri yapılabilir. 15-18 yaş mentorluk görevleri verilebilir, çocuklarla çalışmaları sağlanabilir. Topluluk yönetimi, anlatım becerisi, psikolojik analiz ve etik yapı ölçümleri uygulanabilir. Üniversite girişi, akademik başarı, psikolojik testler, mülakatlar, demo ders anlatımları, grup yönetimi, stres simülasyonu ile desteklenebilir. Üniversite sürecinde yoğun bir saha eğitimi, gerçek sınıf deneyimleri, usta öğretmen yanında yetişme, psikoloji eğitimi, iletişim eğitimi, kriz yönetimi eğitimi güçlendirilebilir. Ve mezuniyet sonrası tam yetki hemen verilmeden mentorluk sistemi devam eder. 3-5 yıl gözlemleme yapılır, puan verilir, performans ölçülür. Çocuk, veli ve diğer öğretmen arkadaşların geri bildirimleri alınır ve buna göre karar verilebilir. Verilmelidir de zaten. Ve 9. maddede nihai sonuç itibarıyla bir ülkenin geleceğini belirleyen şey müfredat değildir aziz dostlarım. Birkaç yıldan beri eğitim camiasında müfredatı konuşuyoruz. Türkiye yüzyılı marif modelinde müfredat elbette çok değerli. Geçen yaz döneminde bununla alakalı önceki senede bayağı programlar yaptım hatırlayacaksınız. Ama müfredat lokantanın yemek tarifi ve hatta menüsüdür. Menü lezzet vermez. Malzemeye lezzet verecek şey şefin maharetli eli ve şifalı elleridir. Sınıf lezzeti de öğretmenin kalitesiyle belli olur. Ve öğretmen üniversite sınavında birkaç net daha fazla yaptı diye seçilmez. Öğretmen karakteri, psikolojisi, vicdanı, imanı, iletişimi, öğretme aşkı ve insan yetiştirme kalitesiyle seçilir, seçilmelidir de. Kadim medeniyetler bunu biliyordu aziz dostlarım. Osmanlı bunu biliyordu, ecdadımız bunu biliyordu. İslam medeniyeti bunu çok iyi biliyordu. Bu yüzden öğretmenliği sıradan bir memuriyet değil, insan ve medeniyet inşa görevi olarak gördüler. Aziz dostlarım, 18 maddenin ikincisini konuşuyoruz. Yani öğretmenlerimizin kalitesini, öğretmen kalitesini etki eden şey elbette sadece öğretmen yetiştirme ve seçme yöntemimiz değildir. Bu kısımlara değindim ama meselenin bir de çok önemli başka bir unsuru daha var. Son 30 yılda bugünkü öğretmen kalitemizi aşağı çeken 3 önemli kırılma yaşadık. Bugünkü mevcut portföy biraz da bunların sonucudur. Birinci kırılma, FETÖ'nün en değerli ve en yetenekli çocuklarımızı öğretmen yaparak yurt dışına yollamasıyla başladı. Bu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbesi öncesi devletçe bile makul karşılanan ve hatta desteklenen bazı eğitim faaliyetleri içerisinde normal bir durum gibi görülebilir. Ama 2007 yılında yazdığım, aziz dostlarım 2007, ben bu dünyaya ÖSS için gelmedim diyorsan, sevdiğin işe odaklan kitabımın girişinde, aziz dostlarım 2007 yılından bahsettiğim yeniden hatırlatırım size. İlk 57 sayfada buna olan isyanımı haykırmıştım. En kaliteli öğrencilerimiz seçiliyor, devşiriliyor ve yurt dışına gönderiliyor. Bu ülke ne yapacak diye ağlamıştım, ağıt yakmıştım. 57 sayfada sadece bunu anlatmıyordum elbette. İkinci kırılma, devlet okullarından en kaliteli öğretmenlerin aniden FETÖ'nün dershanelerine çekilerek devlet okullarının içinin boşaltılması oldu. Detayına girmeyeceğim. Zaten yaşadık bu süreci. Ve üçüncü kırılma, 2007 rakamı ile tam 17 milyar dolarlık bir dershane sistemiyle zaten kazanacak olan öğrencilerin deneme sınavı adı altında seçilerek dershanelerde sözüm ona yetiştirilmiş gibi gösterilmesi, sonra da tişört giydirilip sanki onlar yetiştirdi de kazandırdı gibi zaten kazanacak o zeki çocuklar üzerinden tüm öğrencilerimizi dershane bağımlısı yapmalarıydı, madde bağımlısı gibi. O dönem manevi babam değerli Profesör Doktor Hayrettin Karaman hocama hazırlayıp sunduğum dershane raporumda dershanelerin okul, öğrenci, veli ve Türkiye'ye verdiği onlarca feci zararı detaylı bir şekilde arz etmiştim. Hayrettin hocam da bu görüşlerimi Yeni Şafak'taki köşesinde 2-3 hafta boyunca yayınlamıştı. Arzu eden dostlarım Google'dan arayıp bu makaleleri bulup daha detaylı bakabilir. Mesela orada değindiğim ama dikkatlerden kaçan bir facia durum da o dönem için dershanelerin öğrencileri dershanede tutmak adına kontrol, disiplin ve tedibin olmadığı, edebin olmadığı o laçka düzende aşırı şımartmaları ve bu şımarmış öğrencilerin neredeyse haftanın yarısında dershanelerde yaşadıkları o laçkalığı okullarına da taşımalarıydı. Ayrıca dershane sistemiyle bir o kadar daha kaliteli öğretmenin okullardan dershanelere çekilmesiyle devlet okullarının sınıf kalitesinin ilmi ve ahlaki olarak düştüğünü de eklediğinizde durumun vehameti çok daha net olarak ortaya çıkacaktır. Ben acizane bir düşünce koçu olarak sözümü dinletemiyorum ama o dönem önerim netti. Hani derler ya biz bunun kitabını yazdık diye, hakikaten bunun kitabını yazdık aziz dostlarım, kitaplarını yazdık. Dershanelere gerek yoktu. Kazanacak olan Hakkari'nin dağında çoban da olsa o zekası ile biraz çalışıp kazanıyordu zaten. 2007 rakamını anlatıyorum size aziz dostlarım. Her yıl dershanelere verdiğimiz 17 milyar doları eğitime destek fonu oluşturup öğrencilerin geleceği adına marka üniversiteler kurmak adına size haftalardan beri anlattığım bir ülkede 8-10 tane marka üniversite olur, onlar da o ülkenin kaderini değiştirir cümlemden yola çıkarak o marka üniversiteler kurmak adına her yılın dershane bütçesi 17 milyar dolarla her yıl bir Harvard Üniversitesi gibi o ayarda bir üniversite kurmak mümkündü. Düşünsenize 20 yıl geçti. Üniversite sıralaması geçen hafta açıklandı. İlk 500'de 4 üniversitemiz var. Aziz dostlarım onlar da ilk 10'da, ilk 50'de, ilk 100'de değiller ha. 200. 300. sıradan sonra geliyorlar. Bunun yerine dünyanın ilk 10 üniversitesinden 5 tanesi bizim olsa, ilk 20 üniversitede 3 üniversitemiz daha olsa, ilk 50'de 3-5 üniversitemiz daha olsa daha iyi olmaz mıydı? Ve bu üniversitelerden birisi Eğitim İhtisas Üniversitesi olsa, mesela size sürekli derim ya hani bir ülkede 200-300 üniversiteye gerek yok, 10 tane marka üniversite olur ekol olarak. Mesela Harvard'ın sosyal ve ekonomi bilimlerinde, MIT'nin Massachusetts Institute of Technology'nin yani mühendislikte, Yale'ın hukuk ve siyaset gibi beşeri bilimlerde, Princeton Üniversitesi'nin matematik ve teorik fizikte, Oxford'un felsefe, siyaset ve ekonomide, Cambridge'in matematik, fizik ve mühendislikte ve Sorbonne'un tarih ve felsefede ileri olduğu, hatta dünyada bir numara olduğu gibi, hani Sorbonne deyince direkt felsefe gelir aklınıza. Cambridge deyince matematik gelir, MIT deyince mühendislik gelir gibi. Bu şekilde dünya çapında 3-5 üniversitemiz olsa fena mı olurdu? 17 milyar dolar diyorum aziz dostlarım. 10 yılda 170 milyar dolar eder, 20 yılda 340 milyar dolar eder. 340 milyar çöp oldu gitti. Ne oldu? Ne kazandık yani? Seçilen, devşirilen çocuklarımız ihanet çetesinin kurbanı oldu. Ha, şöyle olsa vallahi hayatımı adarım dershanelere. Bir ölçüm yapılsa, Türkiye'nin 18 milyon ilk öğretimde, ilk orta lisede 18 milyon öğrencisi var. 18 milyon öğrencinin madem deneme sınavı yapıyorsunuz, en başarısız olanları, öğrenmede güçlük çekenleri, zorluk çekenleri seçilip onlar dershanelerde yetiştirilirse tamam kabul. Onlar bir meslek sahibi yapılsa ona da kabul. En haşarı, en haylaz çocuklar seçilip onlara bir terbiye verilse kabul. Ama zaten kazanacak çocuğu deneme sınavları yaparak, belli bir puana ödül vererek, burs vererek onları alıp sonra ben yetiştirdim diye insanları kandırmanın ne alemi var? Seçilen, devşirilen çocuklarımız ihanet çetesinin kurbanı oldu, ülkesine düşman oldu. Ülkesini terk etti, gitti. Türkiye en değerli insan kaynağından oldu. İyi mi oldu? Bir de üstüne üstlük tuzu biberi oldu, özel okullar geldi. Özel okullarda tıpkı dershaneler gibi devlet okullarından kaliteli öğretmenleri çekti. Eğitim fakülteleri de kaliteli öğretmen bunları yerine yetiştiremedi. Al başına belayı. Ondan sonra Türkiye'de eğitim niye böyle? Ondan sonra eğitimde biz başarısızız beyanları. Daha başka nasıl olabilirdi ki aziz dostlarım? Üstelik dershanelerin okullara nazaran daha serbest ve geniş ortamlarında bu disiplin çok daha feci bir şekilde dip yaptı. Dershane ortamları arkadaş ortamına dönüştü ve bu laçkalaşan model okullara bulaştırıldı. Bu virüs okullara bulaştırıldı. Bugün aziz dostlarım, yani ben bilmiyorum, ben mi abartıyorum? Benim gönlüm gerçekten dayanmıyor. Sosyal medyaya bazı sınıf çekimleri düşüyor. Öğretmenin rezil rüsva edildiği, alaya alındığı, çok özür diliyorum, hatta şiddet gördüğü rezil sınıfların görüntüleri sosyal medyaya düşüyor. Ve takip ediyorum sonucunu. Sonucunda bir şey olmuyor. Hani o öğrenciye 3-5 gün bir ceza vermek, ceza öyle öyle olmaz. Ceza ile de olmaz zaten bu iş yani. Çözüm topyekün bütün bu anlattığım unsurlar bir araya geldiğinde oluyor. Tek bir maddeyle çözüm de olmuyor zaten. Hani derler ya, boyacı küpü değil ki hemen daldır çıkar olsun. Dolayısıyla günümüzde yaşadığımız sorunların tarihsel ve kronolojik akışı bu şekilde olmuştur. Nereden geldik bu meseleye? Öğretmen yetiştiremiyoruz. Bir de öğretmenlerimizi kaybettik, değerli öğretmenlerimizi. Değerli öğretmen adayı olan çocuklarımızı kaybettik. Devlet okullarındaki kaliteli öğretmenleri kaybettik. Özel okullar kaliteli öğretmenler alınca bir darbe daha yedik. Yine devlet okullarındaki kaliteli öğretmenler gitti. Yani kümülatif olarak baktığınızda yani %5'tir yani maksimum. %5 de değildir de 2-3 civarında diye biliyorum özel okul oranını. Kalan %95'i ne yapacağız? Hadi %5 kabul edelim. Kalan %95'i ne yapacağız? Hani bir ülkenin %2'sini, 3'ünü, 5'ini kalburüstü ailelerin çocuklarını kurtarınca diğer Ümmet-i Muhammed'in yavruları ne yapacaklar? İşin tabii edebi, ahlakı, imanı, şuuru, vatan sevgisi, vatanperverliği, diyar gamlığı. Onlara hani başka bir bölümde değiniriz herhalde. Çünkü şu anda sadece öğretmen kalitesiyle alakalı 18 maddenin ikinci maddesini konuştuğum için onları yok saymıyorum. Elbette onlar da yürek yaramız. Bununla alakalı elhamdülillah hani Cumhurbaşkanımız bu 10 yılı 2026-2036'yı aile yılı ilan etti ya, bu 10 yıl, her yıl aile yılı, ailenin öncelendiği, ailenin teşvik edildiği, aileyle ilgili bilincin geliştirildiği bir 10 yıl inşallah yaşayıp bu beka meselesini 1.3'e düşen 2.1 olması gerekirken doğum oranının artması, 20 milyon evlilik çağı gelmiş geçmiş gencimizin bekar kalmasının önlenmesi, evlenenlerin çoluk çocuk sahibi olmamasının önüne geçilmesi, çoluk çocuğa kavuşanların o çocukları ahlaklı bir şekilde yetiştirmesini sağlanması gibi hedefler bu şekilde inşallah desteklenecek. Ama ben bunu buradan yola çıkarak hani bir son bir çözüm olarak bu 18 maddenin ikinci maddesini şöyle bir öneriyle bitireyim. Aziz dostlarım, maharet iltifata tabi. Rabbimiz vermeyebilirdi kurban olduğum ödülleri, cenneti vermeyebilirdi, firdevsi vermeyebilirdi, sevap üstüne sevap vermeyebilirdi ama insanı yaradan kurban olduğum fıtratını da bildiği için hani teşvik sistemiyle gitmiş. Ödül ceza. Ceza kısmını anlattım. Layık olmayan öğretmenlerin bu sistemden uzaklaştırılması. Ama ödül kısmında Dubai emiri Şeyh Maktum 2015 yılından beri kurdukları Sunny Varkey ile beraber, ki o da kendilerinin İngilizce öğretmeni. Sunny Varkey'in Hindistan'dan gelen anne babası da kendi anne babalarının İngilizce öğretmeni, sarayda eğitim veren Dubai'de. Tabii Sunny Varkey'in anne babası çok böyle gönüllerine girince, bir İngilizce öğretmeni değil, bir hayat terbiyecisi gibi edebi, ahlakı, nezaketi, gelişmeyi, onları geleceğe hazırlamayı, o çocukluk yıllarında bir karar veriyor Şeyh El Maktum. Ya diyor, öğretmenlik çok önemli bir meslek. Dünyada öğretmenlik mesleğine olan saygının, ilginin artırılmasıyla alakalı bir şeyler yapılması lazım diye. Ve Dubai emiri olduktan sonra da The Varkey Foundation diye bir vakıf kurdurup şeye, Sunny Varkey'e, İngilizce öğretmenine, ki o vakıfta Bill Clinton gibi, Bill Gates gibi ünlüler de var. Çok büyük destek alıyor uluslararası. İlk o zaman başlamıştı. Yılın en iyi öğretmenine, ki Oxford Üniversitesi seçiyor. Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesi, akademik çevresi seçiyor. Çok titiz, çok böyle hassas bir şeyle, değerlendirmeyle. Dünyanın en iyi öğretmenine $1,000,000 ödül veriyorlar. 2015'te Nasa Atfer almıştı Amerika'dan. 2016 benim için çok enteresan. Filistin mülteci kampından Hanan El Harub kardeşimiz $1,000,000 ödülü almıştı. Hala da devam ediyor. 2026 itibarıyla aziz dostlarım Mart ayında veriliyor ödüller. Şimdi okul ödülleri geldi 2015'ten bu yana. Yılın en iyi öğrencisini seçmeye başladılar. Ülkeler kendi aralarında, Türkiye henüz katılmadı ama ona, kendi yılın en iyi öğretmenini seçiyor, en iyi okulunu seçiyor. Yani bu anlamda bu önerimi ulaşabildiğiniz dostlarımıza iletirseniz, eğitimcilere iletirseniz, devlet ricaline iletirseniz, öğretmenlerle ilgili de böyle bir ödül, yılın en iyi öğretmeni, yılın en iyi okulu, yani sadece üniversite sınavında alınan puanla olacak bir değerlendirme değil, başka kıstasların da olması lazım. İlimin, irfanın, bilgeliğin, bildiğiyle amil olmanın, ahlakın, topluma katkı sağlamanın, aileyle kaynaşmanın da değerlendirildiği, böyle kıstasları geniş katılımlı eğitimcilerin değerlendirdiği bir belki öğretmen karnesi gibi 2004 yılında, belki de dünyada ilk kez, Türkiye'de ilk olduğunu biliyorum ama dünya çapında tabii ki kontrol etme imkanım yok. O dönemde çıkardığım kişisel gelişim dergisi Ekin'de Türkiye'nin ilk öğretmen karnesini vermiştim. Basında da bayağı bir beğeni almıştı aziz dostlarım. 350 maddeyle tam da yılın bu dönemlerinde, karne öncesinde öğrenciler öğretmenlerini değerlendiriyorlardı. Kişisel bakımıyla, kılık kıyafetiyle, beden diliyle, konuşmasıyla, davranışıyla, bilgisiyle, bilgeliğiyle, ona olan yardımıyla ve karne aldıktan sonra da aile karnesi vermiştik bir ay sonra. O zaman da yaz tatil döneminde anne babasını değerlendirip onlara şunu diyorlardı. Ey anne, ey baba, bu aldığım karne aslında sizin de karneniz. Çünkü bu karneyi birlikte aldık gibi böyle bir manevi şeyde, tebliğ metodu da vardı. Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. Allah lütfederse, inşallah ömür verirse, fırsat verirse, bu eğitimde yaşanan şiddet, cinnet ve zorbalıkların, tüm yaşadığımız problemlerin kök nedeni olarak bir numarada anne babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları dedik, bunu işlemiştik. İki numarada anne babaların çocuğum illa üniversite okusun inatlarının en kaliteli öğrencilerimizi öğretmen olarak yetiştirmemizi engellemesi, yani öğretmen kalitemizin düşmesi dedik ve bunu bitirdik elhamdülillah. İnşallah gelecek hafta üçüncü maddeyi, yani sınıf ortamının bozulması ve buna karşı okul yönetimi öğretmenlerin çaresizliği ve yetkisizliği maddesini işlemeye başlayacağız. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.